ayrım aldı. Sayfa 65. Saç. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı türban hakkında konuştu. Başörtüsü dinimizin gereklerinden biridir. Dinimizin böyle bir emri olduğunu bilmeyecek kadar cahiller dedi. Bangladeş Başbakanı kadın Şeyh Hasina Vecid saçı açık. Fas kralının eşi Selma başı açık, şahane kızıl saçları var. Malezya Başbakanı'nın eşi Rozmah'ın başı açık. Pakistan Başbakanı'nın eşi Begüm'ün saçı açık. Ürdün kralının eşi Rania ki Filistin asıllıdır başı açık. Rahmetli Yaser Arafat'ın eşi Süha'nın başı açık. Mısır'da Mübarek'in eşi Suzan'ın başı açıktı. Libya'da Kaddafi'nin eşi ve kızının başı açıktı. Tunus'tan kaçan First Lady Leyla'nın başı açıktı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Marzouki'nin ilk eşinden olma kızlarının başı açık. İkinci eşini hesaba katmıyorum çünkü şimdiki eşi Fransız zaten başı açık. Irak'ta Saddam'ın eşinin başı açıktı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Taliban'ın eşi Heron'un başı açık. Suriye'de Beşar Esad'ın eşi Esma'nın başı açık. Bizim başbakanın kankası Katar emirinin eşi Mozah'ın saçı açık. Sophia Loren gibi kadın. Dubai emirinin eşi Haya'nın kızı Mehra'nın başı açık. Yezer Devlet Başkanı'nın eşi Amal'ın başı açık. Lübnan Başbakanı'nın eşi May'in başı açık. Afganistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zinet'in saçı görünmeyen tek kare fotoğrafı yok. Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal Abdülaziz El Suud Bodrum'a geldi. Eşi Amira'nın başı açık. Kızı Cevahir'in başı açık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban, dünya hayran, başı açık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde rahmetli Denktaş'ın eşinin başı açıktı. AKP'nin Kıbrıs bayisi Mehmet Ali Talat'ın eşinin başı açıktı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eşinin başı açık. Hepsi cahil demek ki. İmam Hatip'e gitmedikleri için nasıl giyineceklerini bilmiyorlar herhalde. AKP döneminde en çarpıcı değişiklerden biri kuaför sektöründe yaşandı. Tesettür kuaförleri türedi. 90 değişik şekilde turban bağlanıyordu. Gül bağlama, lale bağlama, papatya bağlama gibi modeller vardı. Çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyordu. Trajikomikti. Kuaför salonunun sahibi erkekse namahrem olduğu için kendisine ait salona giremiyordu. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu 2015'te kuaför milli takımını belirlemek için ülke genelinde yarışma düzenledi. Renklendirme, kesim, topuzun yanı sıra tarihte ilk kez tesettür kategorisinde yer aldı. Getrud. Dünya medya imparatoru Robert Murdoch Ankara'ya geldi. Tayyip Erdoğan'la baş başa görüştü. Hatıra olarak da John Philby'nin kitabını hediye etti. Robert Murdoch, 1915'te Avustralya Başbakanı'na Çanakkale'den gizlice mektup yazan cephedeki İngiliz komutanların Londra'ya yalan raporlar gönderdiğini belirtirken, Çanakkale geçilemez diyerek İngiliz hükümetinin uyanmasına ve geri çekilmesine vesile olan Avustralyalı gazetecinin oğlu. Murdoch'un Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği The Empty Quarter isimli kitabın yazarı John Philby ise İngiliz casusuydu. Ana dili gibi Arapça biliyordu. Müslüman oldu. Şeyh Abdullah ismini aldı. Biz Çanakkale'de İngilizlerle boğuşurken Osmanlı İslam bayrağı açan Mekke Şerifi Hüseyin'e yardımcı olması için Arabistan'a gönderildi. Bir yandan bizi sırtımızdan hançerleyen Araplar organize etti. Bir yandan petrol şirketlerine imtiyaz topladı. Bir yandan da Araklayıp İngiliz müzelerine sattığı tarihi eserlerle servet yaptı. İngiltere'ye döndü, siyasete atıldı, seçilemedi, küstü. İkinci Dünya Savaşı'nda saf değiştirdi, kendi ülkesini satmaya, çaktırmadan Hitler'e çalışmaya başladı. Tutuklandı, ev hapsine alındı. Savaş bitince Lübnan'a taşındı, kalpten öldü. Beyrut'ta Müslüman mezarlığına gömüldü. Bu casus arkadaşın bir oğlu vardı. Kim Philby. O da babası gibi Cambridge'den mezunu. O da sular seller gibi Arapça biliyordu. O da casustu. 1947'de Türkiye'de konsolosluk sekreteri ayaklarıyla İstanbul'a gönderildi. Sonra CIA ile M16'nın istihbarat görevi için Washington'a tayin edildi. Soğuk Savaş tarihine asrın casusu olarak geçti. Çünkü çift taraflı çalışıyordu. Köstebek'te Sovyet gizli servis tarafından devşirilmişti. Moskova'ya bilgi satıyordu. Şüphelenildi, takip edildi. Bir türlü suçüstü yapılamadı ama kovuldu. O da gitti. Babası gibi Beyrut'a yerleşti. Güya gazeteciydi. Gel zaman git zaman 1961'de Anatoly Golitsi isimli KGB subayı ABD'ye iltica etti. Bülbül gibi öttü. Kim Philby'nin ipliğini pazara çıkardı. Aranan kanıt bulunmuştu. İngiliz sicimenin boynuna dolanmak üzere olduğunu anlayan Kim Philby Suriye üzerinden Ermenistan'a, oradan Rusya'ya kaçtı. Daha önce bir İngiliz bir Amerikalı eşinden boşanmıştı. Bu sefer Polonya kökenli Rus yazar Rufina Pukova ile evlendi. Hayatı roman oldu, Hollywood'da film oldu, alkolik oldu. İki defa intihara kalkıştı, beceremedi. 1988'de babası gibi kalpten gitti. Rusya onun hatırasına posta pulu bastırdı. Hatta ölümünden sonra ortaya çıktı ki, İstanbul'da çalıştığı sırada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olan ve İngiltere'ye iltica etmek isteyen Konstantin Volkov isimli KGB subayını usta manevralarla bizzat kendi elleriyle KGB'ye teslim etmişti. Çünkü Volkov'un elinde köstebeklerin listesi vardı ve listenin en başında Kim Philby ismi yazıyordu. Bu casus arkadaşının kendi gibi casus olan babasına dönerse ki Suriyelileri örgütleyen John Philby, Irak'ın örgütlenmesi işini Gertrude Bell isimli bir kadınla yürütüyordu. Oxford mezunu Gertrude casustu. Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe dahil şakır şakır 7 lisan biliyordu. Çok güzeldi. Kızıl saçlı, yeşil gözlü, narin yapılıydı. Gören çarpılıyordu. Etrafında ışık saçıyordu. Arkeolog ayaklarıyla Mezopotamya'yı karış karış gezdi. Aşiretleri örgütledi. 1919'da Paris Konferansı'nda delege olarak katıldı. Haritaladı. Kürt, Arap, Türkmen bölgelerini ayırdı. Bugünkü Irak'ın sınırlarını elleriyle çizdi. 1924'te Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Irak sınırı onun eseriydi. Bir de kral buldu. John Philby'nin bank kankası Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı kuklu olarak Irak tahtına oturdu. Araplar ona çöl kraliçesi istiyordu. Hiç evlenmedi. Aşıktı aslında. Binbaşı Dick Dockley Willie'ye. Talihsizliğe bakın ki binbaşı evliydi. Gizli gizli mektuplaşıyorlar, buluşuyorlar ama binbaşı eşinden boşanmıyor. Gertrude bunalıma giriyordu. Meseleyi biz çözdük. Binbaşıyı Çanakkale'de vurduk. Herif öldü. Böylece aile faciası yaşanmasına gerek kalmadı. Kim bilir, belki de Gertrude'un Türk nefreti böyle başlamıştı. Sevgilisi ölünce kendisini Kahire'ye attı. İngiliz gizli servisinin Arap bürosuna katıldı. Yukarıda özetlediğim işleri halletmek için Irak'a geçti. Önce bizim kuyumuzu kazdı, sonra kendi başını yedi. 1926'da 58 yaşındayken aşırı dozda uyku hap alarak intihar etti, Bağdat'a gömüldü. Kendini öldürmeden önce yine arkeolog ayaklarıyla defalarca Anadolu'ya geldi. Kadın konusundaki zafiyetimizi biliyordu, gayet iyi kullandı. Kapıları ardına kadar açtırdı, yetmedi, yanına rehber bile verdik. Ki istediği gibi kurcalısı memlekette cirit atsın. Hakkını verdi, dört döndü. Ne Diyarbakır bıraktı, ne Adana, ne Konya, ne Kapadokya. Türk köylerini, Hristiyan köylerini listesini çıkardı. Hangi aşiret devletten yanadır, hangi aşiret ihanete müsaittir, seceresini çıkardı. Nereler kuytudur, nerelerden nerelere geçilir, haritaladı. Mesela bir mektubunda aynen şöyle anlatıyordu. Zaho kampında konakladım. Bilmiyorum, bir yerlerden hatırlıyor musunuz bu Zaho kampını? Cudi'ye bile çıktı. Antakya'ya da gitti. Bugün ne hale geldiğini gördüğümüz Suriye sınırında kiliseleri geziyorum dümeniyle ahalinin etnik kökenine, mezheplerini raporladı. Öldüğünde kendisinden geri el yazısıyla 16 günlük 2000'e yakın mektup, 7000 fotoğraf kaldı. Dedim ya, hiç evlenmemişti ama anne sayılırdı. Çünkü manevi oğlum dediği biri vardı. Yarbay Thomas Edward Lawrence. Namı diğer Arabistanlı Lawrence. Evlat yetiştirir gibi yetiştirmişti onu. Yol gösterdi, akıl hocalığını yaptı, nüfuzlu kişilerle tanıştırdı. Arabistanlı Lawrence kendisinden 20 yaş büyük olan bu kadın için annemden farksız, bildiğim her şeyi ondan öğrendim diyordu. Mekke'deki Osmanlı karısı Eccad'ı yıkıp otel yapan, bizim Cumhurbaşkanı ile Başbakanı kendi kaldığı oteli ayağına getirtip madalya takan Suudi kralı. Bu Arabistanlı Lawrence'ın Cidde'de yaşadığı evi restore etti. Kapısına da kocaman harflerle bu ev, Türklere karşı savaş vermemize yardımcı olan Lawrence'ın karargahıdır plaketi astı. Neyse. 1935'te henüz 46 yaşındayken İngiltere'de motosiklet kazasında ölen Arabistanlı Lawrence'ın hayatı film oldu. 62'de vizyona giren film en iyi yönetmen dahil 7 dalda Oscar kazandı. ABD Kongre Kütüphanesi tarafından tarihi değeri nedeniyle Ulusal Film Arşivinde koruma altına alındı ve okumuşsunuzdur. Arabistanlı Lawrence'ı canlandıran Peter O'Toole önceki gün vefat etti. Ancak The End olmadı, aksine yeni başlıyor. Çünkü şimdi de Gertrude Bell'in hayatı film oluyor. Çöl Kraliçesi isimli filmin yönetmeni Werner Herzog. Çekimleri bu ay başlandı. Gertrude Bell'i Oscar ödüllü Nicole Kidman canlandırıyor. Aslında bakarsanız Gertrude'un hayatını film yapmak için İngiliz yönetmen Ridley Scott çalışıyordu. Hatta Gertrude rolü için Angelina Jolie anlaşmıştı. Geç kaldı. Werner Herzog elini daha çabuk tuttu. Peki Gertrude Bell'in hayatı film olur da o filmdeki Arabistanlı Lawrence olmaz mı? Elbette olur. Kambersiz uyun olmaz. Peki kimden canlandırır Leverance'ı? Robert Pattinson. Yani hani şu Twilight Alacakaranlık serisinde başroldeki yılan bir çocuk var ya, işte o. Popcornları hazırlayın gari. Bizim kuşağın Arabistan'da Leverance'ı ölüyor. Y kuşağının Arabistan'da Leverance'ı doğuyor. Aktörler değişiyor ama senaryo hep aynı kalıyor. Bu topraklarda çevrilen film hiç bitmiyor. Sayfanın bu bölümünde Gertrude Bell fotoğrafı, altında Gertrude Bell yazısı. Çöl Kraliçesi Fas ve Ürdün'de çekildi. 36 milyon dolara mal oldu. 5000 figüran kullanıldı. İlk gösterim Berlin Film Festivali'nde yapıldı. 2015'in Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor. Hatice Kuanritra. Neslihan, Naz, Nilay, Eda, Ergül, Esra, Gözde, Güldeniz, Neriman, Selime, Polen, Gülden, Gizem, Büşra, Özge ve Bahar. Fidenin Sultanları. Tarihimizde ilk kez takım halinde olimpiyata katılacak olan Türk kızları. Nevriye, Nilay, Yasemin, Esmeral, Birsel, Işıl, Tuğçe, Tuğba, Kuantra, Begüm, Şaziye ve Bahar. POTA'nın perileri. Kendi branşlarında tarihimizde ilk kez olimpiyata katılacak olan Türk kızları. Periler, sultanlar. Güzel günlerin müjdecisi gibi. İkisinde de bahar var. Çünkü Arap özentiliğine, el alemin baharına, hurmasına ihtiyacı yok Atatürk Türkiye'sinin. En zor anlarımızı açan, geleceği umutla bakmamızı sağlayan rengarenk çiçeklerimiz var bizim. Ve şu fotoğrafa, geleneksel başörtümüzü siyasi araç olarak kullanmaya kalkan bademlerle, bademleri araç olarak kullanan Johnny'lerin iyi bakmasını öneririm. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Ay Yıldızı Milli Forumumuzu taşıyan kızımız, ABD'de dünyaya gelene ne mutlu Türk'üm diyeneği tercih ederek, Türk vatandaşlığına geçen kısaca Q diye çağrılan Kuanitra. İnsan anca öz anasına bakar böyle. Geleneksel başörtüsü, kurban olduğum basma entarisi, öpülesi yorgun elleriyle şefkatle okşayan ise Hatice teyze. Forvetimiz Şaziye'nin akrabası. Spor yapıyor, şort giyiyor diye magandaların belediye otobüsünde kızlarımızı yumruklayarak çirkinleştirdiği ülkemin güzel yüzlü güzel kadını gelmiş oraya tribüne alkışlamış, sarılıyor, gururla bağrına basıyor. İnsan anca özel evladına bakar böyle. Peri masalı kahramandır. 13. peridir Hatice teyze. Ve Türkiye budur kardeşim. Türkiye'nin özü budur. El alemin baharına hurmasına ihtiyacı yok Atatürk Türkiye'sinin. En zor anlarımızda Hatice teyzelerimizin başörtüsüne intiharisini de açan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çiçeklerimiz var bizim. Sayfanın bu bölümünde Kuanitra Hollingsworth annesi ile fotoğrafı, annesi yüzünü avuçların içine almış. 1 metre 96 cm boyundaki Kuanitra 1988'de Virginia'da dünyaya geldi. WNBA'da Minnesota ve New York'ta forma giydi. Letonya ve Rusya liginden sonra Fenerbahçe transfer oldu. 2012'de Türk vatandaşlığına geçti. Kader. Bu toz duman arasında kader gitti. 12 yaşında evlendirildi. 13 yaşında anne oldu. 14 yaşında ölü bulundu. Bırakalım dünya bizsiz dönsün bugün. Önemli mevzuları başkaları yazsın. Bırakalım memleketi başkaları kurtarsın. Biz kaderi konuşalım. Soruşturma açılmış hemen. Kaderin babasına soracaklar çocuk yaşta gelin verilir mi diye. Damadın babasına soracaklar çocuk yaşta gelin alınır mı diye. Muhtara soracaklar bostan korkulu musun, düğünden haberin yok muydu diye. Doktora soracaklar çocuk yaşta doğum yapmış, ihbar etmen gerekmiyor muydu diye. İmama sormayacaklar. Halbuki bu işin baş sorumlusu imam değil mi? İmam olmadan bu suç işlenebilir mi? 30 senedir bu topraklarda gazetecilik yapıyorum. Binlerce defa kader veri yazdık. İş işten geçtikten sonra hep aileler hesap soruldu. Katil kocalar, manyak kaynanalar, sapık dünürler cezalandırıldı. Doktorlar kınandı, muhtarlar ayıplandı. Alakası olan herkese bir şekilde dokunuldu. Nikahı kıyanları kılına bile dokunulmadı. İmamlar onaylamasa iş işten geçebilir mi? Hazır hukukta çarşı karışmışken, hükümet imamları 3,5 atarken, tarihe geçecek bir savcı aranıyor. Sadece bir savcı kapıyı aralasın. Arkası çorap söküğü gibi gelir. Çünkü iddia ediyorum. Göz göre göre çocukların nikahken imamların yakasına yapışılsın. Çocuk gelin dramı %90 biter Türkiye'de. Sayfanın bu bölümünde bir çocuk gelin fotoğrafı, Kader Erten yazısı altında. Kaderin nikahı eşine 10 sene, babası ve kayınpederine 4'er sene hapis cezası verildi ama 5 sene denetime tabi tutularak hükmün açıklanması geride bırakıldı. Yani hepsi salıverildi. Kadir'in annesi ve kayınvalidesi bölgenin sosyal yapısına kadınların söz sahibi olmaması gerekçe gösterilerek beraat kararı verilmişti. İmam nikahını kıyan imam cinsel istismara yardımcı olmak suçundan aranmaya başladı. Kadir 2014'te öldü. İmam bir sene arandı. Bir sene sonra 2015'te Anayasa Mahkemesi imam nikahından önce resmi nikah kıyma şartını kaldırdı. Resmi nikahtan önce imam nikahı kıyanların hapis cezası veren kanun maddesini iptal etti. Böylece Kadir'in nikahını kıyan imam yırttı. Aynı durumdaki bütün imamlar yırttı. Ekstra hazin tarafı. Güya bir senedir aranan imamın kimliği bile tespit edilememişti. Herkes biliyordu, herkes şahitti ama imamın kim olduğu bile bulunamamıştı. Eminea. Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindistan'dan ithal. Ahtapot İspanya'dan, karides Endonezya'dan, Lagos Mısır'dan. Kalkan Romanya'dan, Norveç'ten getirilen seyit balığını restoranlarda mezgit diye kakalıyorlar. Lüks otellerimizde yediğiniz kılıç şişleri aslında Çin'den ithal köpek balığı. Mercan Gine'den, Sinerit Gana'dan, her mevsim dil balığı olmaz. Bizde oluyor çünkü mevsimine göre bazen Afrika'nın batısındaki Senegal'den, bazen Afrika'nın doğusundaki Somali'den geliyor. Uskumlu Norveç'ten. Yemek için değil, bakmak için olanları bile yurt dışından getiriliyor. Mesela geçenlerde mülteci ayakları sınırı geçen kamyonetin kasasında 20 bin tane süs balığı yakalandı. Suriye Japonu deniyor. Karadeniz'de 26 balığın neslini tükettik. Marmara'da 125 balığın neslini kuruttuk. Midye T. Şiri'den. Üç tarafımız denizlerle çevrili Türk havuzu denilen kendimize ait denizimiz var. Deniz olmayan Konya'da, Uşak'ta, Diyarbakır'da tarla balıkçılığı yapıp arazide levrek yetiştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Afrika ülkesi Gabon'un sahilinde paşalarını sıvayarak çıplak ayaklarıyla yürüyüş yaptı. Resmi temaslarda bulunurken Gabonlu balıkçı Ayo Nivor'la tanıştı. Sohbet etti. Bilahare Ayo Nivor'a Dışişleri Bakanımız aracılığıyla balıkçı motoru ve balık avı hediye etti. Ki Gabon'dan bize tekir satabilsinler. Fas'tan Moritanya'dan Orfoz getiriyorlar. Kızıldeniz'den Karagöz getiriyorlar. İzlanda'da 2010 senesinde volkan patladı. Kül ve lav yağmuru nedeniyle kıyıları zehirlendi. Toplu balık ürünleri meydana geldi. Balıkları analiz ettiler. Ağır kurşun, radyoaktif madde ve insanın zararlı kimyasallar tespit edildi. Bütün dünya İzlanda'dan balık ithalatını durdurdu. Türkiye'nin İzlanda'dan balık ithalatı %250 arttı. El alemin almadığı kansere yol açan balıkları ki çoğunluğu somondu, afiyetle bize yedirdiler. Istakoz ABD'den, Kanada'dan, bataklarda yetiştirilen pangayı, kılçıksız deniz balığı filetosu diye ta Vietnam'dan getiriyorlar. Sardalya Festivali düzenliyoruz ama o sardalya artık Yunanistan'dan geliyor. E tabi birilerinin bu gidişe dur demesi gerekiyordu. Balıkçılığımızı kurtarmak için kolları sıvayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi burnunun dibindeki Karadeniz'e balık arayacağına ta Fırat Nehri'nde balık aradı. Sazan türleri buldu. Birine Recep'i adını verdi. Birine Emine'e adını verdi. Emine'ye Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan yüzünden de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Davut Turan'ın annesi Emine Hanım'a atfen Emine'ye adı verildiği söylendi. Peki ya Recep'iye neden Recep'i adı verilmişti? Sazan çalışmalarına katkıda bulunan Recep, buyurucu diye bir vatandaş vardı. Ona atfen denildi. Emine'ye ve Recep'i zaten yeterince komikti ama açıklamalar kahkahalarla karşılandı. Mizah dergilerine malzeme oldu. Bu bölümde bir fotoğraf, balık fotoğrafı, altında Emine'ye yazısı. Kadın Müzesi. Türkiye'nin ilk kadın müzesi açıldı İzmir'de. En güzel müze. Dünyada 70 ülkede kadın müzesi var, Türkiye'de ilk. Basmane'de Tarihi Tilkilik semtinde 100 senelik 3 katlı bina restore edildi, butik müze haline getirildi. 13 odadan oluşuyor. Mekan küçük ama anlamı devasa. Antik dönem kadınları, Anadolu'da kadın, öncü kadınlar, koleksiyon, eserler ve protesto odası gibi bölümler var. Girişte o efsane fotoğraf karşılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929'da Ankara Palas'ta Manevi Kızı'nın düğününde Manevi Kızı Nebile Hanım'la dans ederken çekilmiş fotoğrafı. Antik bölümde Hera'nın öyküsü de anlatılıyor. Pandora'nın öyküsü de. Koleksiyon eserler bölümünde Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadınlarının eşyaları, eserleri yer alıyor. Duvarlar 19. yüzyıla ait altın sırma işlemeli bindallılar, kaftanlar, cepkenlerle süslü. Gazi Kara Fatma, Sabiha Gökçen, bombalı suikasta kurban verdiğimiz Bahriye Üçok, Profesör Türkan Saylan, Dünya Güzelimiz Kerim Analiz Ece, Ladiva Turka Leyla Gencer, Öncü Kadınlar bölümünde. İlk kadın doktorumuz Safiye Ali, ilk hemşiremiz Esma Deniz, ilk Türkiye Güzelimiz Fariye T. Tevfik, ilk kadın tiyatro sanatçımız Afife Jale, ilk kadın gravürcümüz Aliye Bergel, ilk kadın romancımız Fatma Aliye Topuz, ilk kadın büyükelçimiz Filiz Dinçmen, ilk kadın muhtarımız Gül Esin, ilk kadın kaymakamımız Özlem Bozkurt Gevrek, ilk kadın valimiz Layla Aytaman, ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan, ilk kadın bakanımız Türkan Akyol, ilk kadın mimarımız Leyla Asım Turgut, ilk kadın ressamımız Mihri Müşik, İlk kadın fotoğrafçımız Naciye Suman, ilk kadın astrofizikçimiz Nusret Gökdoğan, ilk kadın heykeltıraşımız Sabiha Bergütaş, ilk kadın veterinerimiz Sabiha Aydemir, ilk kadın rektörümüz Ayşe Seffet Rıza Alper, ilk kadın gazetecimiz Selma Rıza Faracelli, ilk kadın karikatürcümüz Sema Emirlioğlu, ilk kadın hakimimiz Suat Berk, ilk kadın avukatımız Süreyya Ağoğlu, sadece Türkiye'nin değil dünyanın ilk Yargıtay üyesi kadın hakim Melahat Ruajan, ilk kadın sendikacımız Zehra Kosova Durmaz, ilk kadın sendika başkanımız Dervişe Koç, otomobil süreci ehliyeti alan ilk kadınımız Asime Şahsuvaroğlu, ilk kadın kaptanımız İlgi Öztuncer, ilk kadın subayımız Ülkü Sema Aydın, ilk kadın polisimiz Fitnet Hanım, ilk kadın polis komiserimiz Hikmet Cengiz, ilk kadın emniyet müdürümüz Feriye Sanerk, ilk kadın arkeologumuz Hayret Çambel, ilk kadın orkestra şefimiz İnci Özdil, ilk kadın opera sanatçımız Semiha Berksoy, dünya şampiyonu ilk kadın sporcumuz Tennur Yerlisu, medeni kanunla evlenen Türkiye'nin ilk resmi nikahlı kadını Zehra Say. Hepsi ve daha fazlası orada. Protesto odası hakikaten çok etkileyici. İzmir Kent Müzesi arşivine ait belgelerden ve gazete kupilerinden oluşuyor. Kadınlarımızın toplumsal yaşamdaki direnişlerinden örnekler anılıyor. Mesela ta 1828 senesinde ekmeğe zam yapıldığını, İzmirli kadınların çocuklarıyla birlikte sokağa dökülüp protesto gösterisi yaptığını, kadınların isyanı üzerine dönemin valisi Hasan Paşa'nın ekmek zammını geri aldığını biliyor muydunuz? Protesto odasında detaylarla öğreniyorsunuz. Başka neler var protesto odasında? 1919'da düşman işgaline direnmek için Kastamonu Kız Öğretmen Okulu'nda toplanan 3000 yılsever kadın hikayesi var. 1987'de kadına karşı dedi protesto etmek için yürüyüş yapan İstanbullu kadınlar var. Yine 1980'de de cezaevlerindeki insan dışı koşulları protesto etmek için siyahlar giyinip yürüyüş yapan İstanbullu kadınlar var. 1989'da toplanan 1. Feminist Kongre var. Yürekleri kan ağlayan cemaati sahneleri var. Kürtaj hakkımızdır, bedenimiz bizimdir eylemleri var. Ve elbette Gezi Parkı'nın kadınları var. Kırmızılı kadın, siyah elbiseli kadın, sapanlı teyze var. Enstalasyon odasında Gezi direnişinde aktif rol alan kadınlarımızla ilgili müthiş bir video gösteri var. Konak Belediye Başkanı Hakan Tarhan tarafından hayata geçirilen müzede Muazzez İlmiyeçi, Afet İnan, Zuhal Yorgancıoğlu, Aysel Güler gibi hayatımıza damga vuran çok sayıda kadının özel eşyaları da sergileniyor. Halide Edip Adıvar, Cahide Sonku, Afife Laci gibi, Jale gibi unutulmazların maskları var. Anlatmak da bitecek gibi değil. İzmirli hemşehrilerime ve Türkiye'nin her köşesindeki İzmir'in zihniyet hemşehrilerine öneririm. Denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan İzmir'im. Türkiye'nin ilk kadın müzesinde Türkiye'nin olağanüstü kadınlarıyla sizleri bekliyor. Ayrımın sonu.